Harry Potter ve Felsefe Taşı Bölüm 1 Sağ Kalan Çocuk. Merhabalar, Fidro Kahvesi'ne hoş geldiniz. Ben Servet.
Ben Hikmet.
Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk bölümünü konuşuyoruz. Sağ Kalan Çocuk.
Yalnız bu tek haftalık bir şey değil. Bundan sonra her hafta birer bölüm konuşarak tüm seriyi konuşmak niyetindeyiz. Ve böyle bir yeni segment oluşturduk Fitro Kahvesi çatısı altında.
O kadar heyecanlıyım ki geçtiğimiz 2 saattir ben içimden kendi kendime bu podcast'ı kaydediyorum. Evde böyle dolana dolana. Podcast'e yeni başlıyor olabiliriz ama ben 3. saatinde falanım yani.
Ve ben gün içerisinde Servet'e mesaj atarken şey diyorum. O kadar heyecanlıyım ki sanki ilk defa date'e çıkıyorum gibi hissediyorum. Bizi takip edenler bilir. Bizim geçen sene 10 saatin üzerinde bir Harry Potter kitapları inceleme maratonumuz olmuştu, Harry Potter maratonumuz. Bu maratondan çıktığımız zaman pek çok dinleyicimiz bize daha yok mu diye Harry Potter hakkında içerik üretmemiz konusunda baskı yapmışlardı.
Ve bunu şu şekilde ifade ediyorlardı. Yani Harry Potter konuşun, bu bir istek değil, ihtiyaç. Ve podcast'in ileriki haftalarında zaten size en karanlık, en derin sırlarımızı açacağız muhtemelen ama o süreçte daha iyi anlayacaksınız. Benim geçtiğim 2-3 ay böyle yoğun Harry Potter'la geçti ve böyle içimden taşan sevgiyi artık dünyaya salmam lazım. Yani istek değil ihtiyaç cümlesi benim böyle kafamda iyice yankılanır oldu. Şu an neden podcast'te sürekli bunu söylüyoruz? Çünkü az önce Luna bu segmentimize ne koysak diye düşünürken bir isim önerdi. Şu an siz başlıktan çoktan biliyorsunuzdur ama bizim için hala komik, hala böyle bunu gerçekten yapıyor muyuz falan diye az önce Hikmet Hanım'ı zor ikna ettim yani.
Luna bunu söyledi. Söyler söylemez geri içine çekti teklif yani. Ay yok yok olmaz. VC falan zannederler diye. Ama iş işten geçmişti ve Servet bu başlığa çok aidiyet hissetmişti. Bir anda şey yaptı yani, kabullendi ve beni de ikna etti. Arkadaşlar, ihtiyaç odası segmentimize hoş geldiniz. Biz başlamadan önce işini görmek isteyen varsa podcast durdursun.
Asıl beni ikna eden cümle senin şeyin oldu. Yani Fidro Kahvesi bir mekan ya hani. Mahalle kahvesi gibi düşünmüştük ya en başta. Her Fidro Kahvesi'nin bir ihtiyaç odası olması lazım dedi ya. Neyse.
Şöyle ki biz Harry Potter'ı ilk okuduğumuz zamandan bu zamana 15 sene, belki 15 seneden de fazla, 20 sene falan. Bu dönemde Harry Potter'ı dönüp dönüp tekrar okumak bize yetmediği için biz zaman içerisinde Harry Potter evreninin daha genişletildiği ve öyle ki bazen Rowling'in kendisinden çok daha güzel yazan fanfictionları okumaya başladık. Ve bu fanfictionlar bir yerden sonra bizim için kitapta çok daha az kendisine dokunulan karakterleri zihnimizde canlandırmamızı, onlara dair o zaten şöyle bir karakterdir falan gibi böyle otoriteli cümleler kurabilmemizi falan sağlayan çok keyifli bir kaçış, bir teselli açıkçası. Yani Harry Potter evreni bitmiş olamaz şeklinde bir teselli vesilesi oldu. Bu segmente de ya da podcast'te artık ne demek isterseniz onları sık sık taşıyacağız. Onların perspektifinden de okuyacağız ana Harry Potter serisini.
Yani kısaca kendimizi tanıtmak gerekirse ya hatta onun öncesinde yani biz bu işi neden yapıyoruz falan, o içimden taşan sevgi falan diyorum ya. Ya bir şekilde bunu ifade etmem gerekiyor ve böyle şey düşündüm. Bir ressam olsam ben mesela hani Harry Potter'la ilgili bir şey çizerdim. Şair olsam bir şiir yazardım. Sesim güzel olsa bir şarkı söylerdim. Hem ikimiz de hani benim doktoram bitmek üzere, seninkinin bitti. İkimiz de sosyal bilimciyiz. Ben antropoloji okudum, sen sosyoloji okudun. Ve böyle fanfictionları okurken, yani Harry Potter'la ilgili bir şey yaparken yaptığım şeyi özellikle fanfictionlarda gerçekten literatür taramasına benzettim.
Harikasın ya.
Bu hani benimsediğim title'lardan bir tanesi akademisyenlik. Yani ben akademiyi ben bir gün bıraksam bile böyle ruhum akademisyen gibi hissediyorum. Podcastçiliğe de benzer bir şekilde yaklaşıyorum yani. Dolayısıyla hani ben sevgimi nasıl ifade edebilirim diye düşündüğümde ve yani yıllardır kafamda olan bir konseptti. Çünkü böyle chapter chapter hani bölüm bölüm Harry Potter okuyup tartışan podcastler dinledim yani. 4-5 yıl öncesinde keşfetmiştim ilk başta ve böyle ara ara dinliyordum. O yüzden böyle hani bir gün ben de yapar mıyım falan diye hep kafamda olan bir şeydi. Ve şu an titrememin sebeplerinden bir tanesi de aslında böyle yıllardır hayalini kurduğum bir şeyi ve gerçekten böyle hayatım birazcık zor bir döneminden geçiyorum. o gurbette olma hissi. Hem fiziksel olarak gurbetteyiz ama bir yandan da böyle bir gerçekten evini bulamama halindeyim. Ve o zaman böyle kaçıp saklandığım ve böyle huzur bulduğum bir şey yani Harry Potter. Hem böyle biraz çocukluğuma kaçtım gibi bir şey. Hem ya o evrenin kendisi hani arkadaşlarınla buluşuyormuşsun hissi veriyor. Ya oradaki o sevginin saflığı beni bu geçtiğimiz aylarda çok besledi. Ve böyle bunu paylaşabilecek olmak, bunu beraber okuyacak olmak, bunu seninle yapmak beni çok duygulandırıyor yani şu an. O yüzden de çok hani aslı bölümümüze geçeceğiz söz veriyorum. Ama hani bununla başlamak istedim. Ve hani bu yolculukta yani dinleyicilerin de bize eşlik etmesi. Hani bunun haberini onlarla paylaşmak. Ya benim yani Harry Potter maratonundan sonra Harry Potter'la ilişkim de çok değişti. Hem bu serüveni de anlatmak istiyorum. Yani 2 yıl önce çekmiştik orada, 1 yıl önce değil. 2 yıl oldu.
Nasıl değişti?
Yani bütün karakterlere bakışım değişti. Yani ben Hermione'ciydim. Snape sevmiyordum, Dumbledore sevmiyordum. Harry evet. Çok umurumda değildi falan. Hani şu an asla o insan değilim.
Hmm. Ya ben mesela çok Harry Potter'ı sayfa sayfa bildiğimi düşünüyordum. Ve hani üzerinde de bu kadar konuştuk ya, yeniden nasıl bir içerik üretebiliriz falan gibi böyle birazcık Servet'in beni ikna etmesi gerekti. Sonra ilk bölümü okuyayım da öyle karar verelim dedim ona. Ve ilk bölümü okudum. Kafamda böyle soru işaretleri, çakmaklar bilmem ne, dedim ki ya ben bu kadar iyi bildiğimi düşündüğüm ve üzerine daha tek kelam edemeyeceğimi düşündüğüm, tüm her şeyimi bitirdiğimi düşündüğüm bir şey hakkında konuşmak için bu kadar heyecanlı nasıl olabilirim. Hani ve direkt o bölümü kapattım. Servet'e yazdım ki yapalım bu işi. Ve hatta az önce, birkaç saat önce tekrar bölümü, birinci bölümü okudum. Onu kapattım. Ağlamaya başladım. Ve eşim şöyle bir baktı bana. Ben dedim ki 12 yaşında olmak istiyorum yeniden dedim. Çünkü bir noktada çok zaman geçti. Dediğin gibi Harry Potter'la ilişkimiz çok değişti. Ama bir yerde de özellikle birinci bölümün o son cümlesini okurken o kitabı ilk okuduğum zamanki hislerimi, yani bu kitabın devamını, bu hikayenin devamını çok merak ediyorum hissini tekrar yaşadım yani. Çok acayip bir andı gerçekten.
Ben de bu bölümde son paragrafı okumak istiyorum diye düşündüm. Çünkü son paragrafı okurken gerçekten ben de gözyaşlarına boğuluyorum. İlk okuduğumda da yani sen bana tamam dedikten sonra bölüme gelmeden bir iki gün önce okuyayım ki hani kafamda daha taze olsun diye düşünüyordum. Doğum günümden bir gün önce yani 20'lerimin son gününde bir kafeye oturdum. Bir kitapçının kafesine oturdum ve böyle hüngür hüngür ağlayarak bu chapter'ı okudum. Bunun bir sebebi, chapter'a da yavaş yavaş geçelim. Yani lojistik cevabını vermediğimiz birkaç soru var. Ben bunun olacağını biliyordum, önceden hazırlandım. Bir haber veriyoruz, bir podcast haberi veriyoruz. Unutmamamız gereken şeyler 5N1K. Ne olduğunu söyledik mi? Söyledik. Bu bir Harry Potter kanonunu yeniden okuma podcastidir. Bölüm bölüm her hafta buradayız. Bu bir spoilerlı podcasttır. 7. kitapta neler olduğunu biliyoruz. Bütün evreni biliyoruz, her şeyi biliyoruz. Dönüp bakacağız. Mesela ilk chapter'da Dumbledore, Lily'nin sevgi sihriyle Harry'i koruduğunu biliyor muydu? Bunu tartışacağız mesela bölüm içerisinde. İkincisi, nerede? İki feed'deyiz arkadaşlar. Bir, Fidro Kahvesi'nin ana feed'inde yayın yapıyoruz. İki, maraton yapmak isteyenler oluyor. Baştan sona dinlemek isteyenler oluyor. Üst üste dinlemek isteyenler oluyor. Ya da sadece Harry Potter bölümlerimizle ilgilenen dinleyicilerimiz olabilir. O yüzden ayrı bir feed açmaya karar verdik. O feed'imizin de ismi sanırım İhtiyaç Odası olacak. İhtiyaç Odası bir Harry Potter podcast yazarsanız bulabilirsiniz. İki feed'in de linklerini aşağı bırakırız.
Bu arada ikisine de ayrı ayrı abone olmanızı gerçekten tavsiye ediyoruz. Çünkü Fidro Kahvesi'nin ana kanalına bu serinin tüm bölümlerini yüklemeyeceğiz büyük ihtimalle. Her bölümü dinlemek isterseniz kaçırmamak adına Harry Potter kanalına da, yani İhtiyaç Odası'na da ayrıca takip ve almanızı tavsiye ediyoruz. Eğer bu zamana kadar bizi dinleyip bunlar da kimmiş, Fidro Kahvesi de kimmiş, ne oluyor şu anda, ben Harry Potter dinlemeye geldim diyen yeni bir dinleyiciyseniz de hoş geldiniz. Biz 4 kişi olarak haftalık film, dizi, roman incelemeleri yapan Fidro Kahvesi adına bir podcastiz. Kendimizi tanıttığımız, podcastimizde neleri konuştuğumuzu tanıttığımız bölümünde linkini aşağıya ayrıca bırakacağız. Diğer içeriklerimizi de dinlemenizi tavsiye ederiz.
Üçüncü neyimiz? Ne zaman?
Pazartesi günleri hep beraber olacağız.
Çarşamba günleri normal Fidro Kahvesi'nin haftalık yayını devam ediyor olacak. Onun dışında pazartesi sabahları da Türkiye saatiyle 6-7 gibi oluyor değil mi? Çok erken kalkıp işe gidenler de dinlesin diye mümkün olduğunca erken yüklemeye çalışıyoruz. Harry Potter bölümlerimizde katılıyor olacağız aranıza. Nasıl? Nasıl da anlattık. Spoilerlı konuşacağız. Altını çize çize konuşacağız. Bölümün kazananlarını, kaybedenlerini konuşacağız. Bölümün en güzel cümlelerini konuşacağız. Hatta bir de bölümleri birbiriyle karşılaştırıp yarıştıracağız. Kime o, de kime cevap o? Verdik? Kime de cevap verdik? Ben Servet.
Tamam, artık girelim. Bölüme girelim.
Salkalan çocuk. Şimdi bölüm iki parttan oluşuyor aslında. İlk partta Dursley'lerle tanışıyoruz. Mr. Dursley, boynu benim kafamda yani boynu olmayan aksi bir adam. Mrs. Dursley, Petunia'yı da sarışın olarak tanıtıyor. Ben bunu bilmiyordum.
O kadar filmdeki karakterler ve oyuncularla özdeşleştirmişiz ki pek çok noktada yakalıyoruz bu değişimleri. Yani işte Harry'nin göz rengi mavi değil falan gibi böyle ama Petunia'nın sarışınlığını da kaçırmışız değil mi?
Aynen. Mr. Dursley bir sabah uyanıp matkapçıda çalıştığını da ben unutmuştum. Daha sıkıcı bir iş bulunabilir mi?
Kesinlikle. Ve böyle şey boyunca Dursley'leri tanıtırken Dursley'lerin kendilerini ne kadar normal gördüklerinin altını çok çizerek bir yandan da Dursley'lerin ne kadar normal olmadıklarını aslında yani Harry'nin gözünden sanki o Dursley'lerin fiziksel özelliklerini anlatırken üçüncü tekil şahıs değil de Harry'nin gözünden o şeyleri yapıyor gibi değil mi? Gözlemleri yapıyor gibi bunun boynu yok, bunun boynu çok uzun, bunun bilmem nesi şöyle falan. Sanki kendilerini normal zanneden ama fiziksel özellikleri onların aslında çok da normal olmadığını altını çizen bir şey var gibi orada.
Bir de yani benim genel olarak hafızam çok iyi değildir ama şuna çok güldüğümü net hatırlıyorum. Petunia'nın boynunun uzunluğunu tarif ederken yani komşuları gözetlemesi, dedikodu yapması kolaylaşsın diye boynu da çok uzundu diye tarif etmesi çok tatlı.
Şey çok ilginç yani Petunia'dan bahsederken Petunia'nın böyle kıkır kıkır dedikodu yaptığı, Dudley'nin yaramazlıklarının onu eğlendirdiğini falan anlatıyor. Böyle sanki sıcak bir karakter gibi ama Harry ile ilişkilerinde o kadar soğuk ve böyle gaddar bir kadın ki o ikisini bir araya getirmesi zor yani.
Bence de yani onun o soğukluğu aslında Lily'yi çekememesinden ya. Dün en son filmi izledim. Hogwarts Savaşı'nı falan izledim. Orada ölümden geri getiren taş var ya. Orada Lily ve şey geri geliyor. James. Neden 45 yaşındalar? Sevgili dinleyenlere sormak istiyorum. James ve Lily öldüğünde kaç yaşındaydı biliyor musunuz?
81 yılında mı öldüler?
21 yaşındalar da.
Evet.
Ya ben şimdi 21 yaşındaki insana 45 yaşında adam kast edersin.
Benim Harry Potter filmlerine dair pet peeve'lerimden bir tanesi bu olduğu için bunun hakkında daha fazla konuşursak ben bölümün geri kalanını böyle gözüm seyirerek devam edeceğim.
Ama bunun hakkında konuşmamız lazım. Biz birinci bölümde niye ağladık? Ben bunu beklemiyordum. Ben gerçekten bunu beklemiyordum. Birinci bölüm James ve Lily ile ilgili. Ben hani böyle Harry Potter'ın ilk bölümünü okuyacağız falan. Harry Potter'la ilgili bir şey okuyacağız diye beklerken kendimi bir anda James ve Lily'nin ölümünü okurken buldum.
Yani ikimiz de çok fazla çapulcu zamanı fanfiction okumuş insanlar olarak durmadan James'i ve Lily'yi hayal ediyoruz ve Remus'u hayal ediyoruz ve Sirius'u hayal ediyoruz. Nasıl konuşurlar, nasıl şey yaparlar falan ve onların A noktasından B noktasına nasıl geldiğine dair çok büyük bir boşluk olduğu için kitapta hani o yıllarını dolduran sayısız imkanlar, sayısız olasılıkların hepsine yani bayağı bir sayıda okumuş durumdayız. O yüzden geçen bana söylediğin şey çok güzeldi. Çok hani dedin ki bana benim için daha dün hayattaydılar ve o ikisinin ölmüş olması o şeyde bölümde çok koydu. Ve bu çok farklı bir tecrübe. Çünkü biz bu kitabı ilk okuduğumuzda belki ilk 5 okuyuşumuzda diyelim. Harry'nin annesini babasını tanımıyoruz yani. Biz Harry bize tanıştırılıyor o bölümde. Annesi de babası da varmış. Annesini unutmuş. Şimdi duygusal olarak annesiyle babasına invest etmiş durumdayız yani. Hani o çok farklı bir tecrübe. Buna dair bir şey söylemek istiyorum. Ben de o boşluğu doldurmak adına hani dedin ya Petunia neden bu kadar nefret ediyor falan. Ben de benzer bir şekilde Pottermore'a girip Petunia hakkında bir şey yazmış mı Rowling diye bakmıştım. Orada da Petunia ve Vernon'a dair böyle bir background gibi bir şey yazmış. Birkaç böyle bilmediğimiz ana kitaplarda olmayan faktlar, olgular vermiş.
Buna da sinir oluyorum. Bence Rowling yazmışsın kitabı. Bırak, sal ya. Biz zaten yapıyoruz. Fanfiction'lar var yani. Bazıları senden de iyi yazmış yani.
Ama bir şey söyleyeyim mi? Onun Sirius'la James'e dair Pottermore'da yazdığı bir tane şey var ya. Police Chase şeysi. Çok bilmiyorum. Tatlı değil mi?
Ben bilmiyorum, onu okumadım. Öyle bir şey
onu
mi var?
Onu sana atayım, evet. Bunlar Muggle polis bunlara takılıyor. Ve Sirius'un motosikleti üstündeler. Ve Muggle polise yakalanıyorlar. O kadar tatlı ki sana anlatamam. Sanki o şey hani bütün bu fanfiction alemine ilham veren 5. kitaptaydı galiba. O bunların Snape'le dalga geçtikleri, aslında sevmemem gereken ama bir yandan da alttan alta sevdiğim o bölüm var ya. Oradaki o esprileri, back and forth'ları falan, ona çok benzeyen bir yazım biçimi. O yüzden yazsın bence ya.
Tamam. Ya zaten Sirius'la ilgili her şeyi okurum. O zaman bence ilk bonus bölümümüz bu olsun. Onu okuyup onun hakkında konuşalım.
Tamam. Bu şeyde Pottermore'da yazdığı şeye gelecek olursak, orada şey diyor. Şimdi Lily ve James, Vernon ve Petunia ile ilk defa tanıştıkları bir double date'leri olmuş. Ve bu double date'de, al sana fanfiction. Bu double date'de Vernon James'e şey soruyor. İşte Vernon çok böyle kendisini önemseyen iş adamı bilmem ne falan. İşte senin araban var mı? Arabanın markası ne falan diye arabasını soruyor. Araba konuşmak istiyor. James de yarış süpürgesini anlatıyor uzun uzun.
Ya tam James'lik bir hareket değil mi?
Ondan sonra Vernon ona çalışıp çalışmadığını falan sorunca, o da ben çalışmıyorum, meslek sahibi değilim, annem babam bana bir miras bıraktılar. İşte bu şeyde Gringotts Bankası'nın altında cincilerin koruduğu mahzenlerde bir sürü altın olduğunu falan anlayınca Vernon bununla kafayı buluyor zannediyor. Yani ciddiye alınmayı çok isteyen bir adam olduğu için benimle dalga geçiyor diye sinirleniyor falan. Öyle şeyle ayrılıyorlar yani. Çok kötü geçiyor o double date.
Ya James'in karakterine o kadar uyuyor ki ikisi de. Bir, James'in Quidditch manyaklığı. Yani çocukluğundan beri, çünkü büyücüler etrafında büyüdü. Safkan büyücü bir ailede yetişti. Ve yani yürüyebildiği zamandan itibaren süpürgede uçuyor. Zaten benzer bir şey Harry Potter daha bir yaşındayken, bu Sirius'un odasındaki şey, hatırlıyor musun fotoğrafını, mektubu?
Çok tatlı, evet.
Evet, o şekilde büyümüş birisi James ve James tek oğlu olduğu için zaten böyle bir ona şeyler akmış yani, bütün kaynaklar. Akmış yani, yani sevgi dahil. Onun dışında Muggle'lara karşı James'in ailesi pozitif yaklaşıyor tabii ki ama neticede safkan ailelerden biri olduğu için James o sırada gerçekten Gringotts'u anlatmaması gerektiğini bilmiyor olabilir. Ve yani
ya da karşı tarafın onu nasıl göreceğini bilmiyor, böyle çok doğal bir şekilde söylüyor ama kendini beğenmiş dalgıcı şey bir tip olarak görülüyor yani hani.
Evet, bölümümüze geri gelecek olursak. Vernon o sabah evden çıkıyor, işte karısına bir tane öpücük kondurup.
Gagalıyor.
Orada pek diye çeviriyor ya. Yani pek aslında öpücük kondurmak diye çevirdim ben olsam. Ama şöyle, şimdi bu cümleyi kurmaya da höst yani. Çünkü Ülke Tamer çevirmiş. Bu bize nasıl bir hediyeydi? Şu an mesela fantastik kitapları kimler çeviriyor bilmiyorum ama Ülke Tamer'in çevirmediğini biliyorum. Dolayısıyla hani bu kararı kim verdi? Bu nasıl oldu? Ondan sonraki çevirenler de tabii galiba anne oğul mu çeviriyordu? Onlar da çok iyi çeviriyor. Hani bu kitaba bakıp bu emeği hak ediyor, bu saygıyı hak ediyor diye bunu önümüze getiren herkese tekrardan selamlıyorum.
Evet, tabii ki İngilizcesi kadar keyif almadım ama yine de çok çok keyif aldım. Ben Türkçe de okudum birinci şeyi, bölümü. Ve çocukken de, yani çocukken onu anlayacak kıvamda mıydım bilmiyorum ama neyse, buraları geçeriz, buralar çok önemli değil.
Ama ben şeyi hatırlıyorum, çocukken Seçmen Şapkan'ın şarkısının çok iyi çevrildiğinden dolayı bunun bizim evde bir konuşma şeyi olduğunu, parçası olduğunu hatırlıyorum. Babam yorum yapmıştı Ülkü Tamer'le ilgili falan, böyle o Seçmen Şapkan'ın şarkısını okumuştum falan. Bunları hatırlıyorum. Onun dışında bölümde geçen şeylerden bir tanesi Dudley'nin ilk kelimesinin ne olduğunu söylüyor. İngilizcesine want. Yani nasıl çevirirsin bilmiyorum.
Hayır, yapmam gibi.
Yapmam. Heh, ben de olsam yapmam diye çeviririm. Türkçe'de nasıl çevirmişler? Olabilemez.
Çok tatlı ya.
İnanılmaz tatlı bir çeviri ve şunu fark ettim. Benim ablam benden 10 yaş büyük ve bana küçükken kurduğu cümlelerden biriydi. Böyle o tatlı laflardan biriydi. Olabilemez falan yapardı hep. Ve az önce yani okurken Türkçesini bu aydınlanmayı yaşadım. Ablam buradan mı okumuş falan, hani oradan mı geliyor falan diye böyle heyecanlandım.
Böyle bir kullanım olduğunu bildiği için Ülkü Tamer o yüzden ona mı çevirmiş yani? montu.
O da olabilir. Ama yani Harry Potter'ın bu etkisi, yani bir anda böyle beni 7 yaşıma geri götürmesi çok tatlı bir şey.
Peki bu kitabın ilk bölümünde, Vernon'dan bahsettiği bölümde dikkatini şu çekti mi? Sanki Vernon'ın büyüyle her karşılaşışında ya da büyünün iziyle bunu akıl ve mantık dairesine çekmeye çalışmak gibi bir şeysi var. McGonagall'ın mesela şeyi okuduğunu görüyor, sokak levhasını. Sonra kendi düşüncesini redakte edip ne okuması canım, kediler okumaz bakıyordu diyor. Sonra bir başka örnek de şuydu. Sokakta pelerinli yaşlı adamlar falan görüyor ve diyor ki ya diyor bu gençlerin de ne abuk sabuk trendleri var. Ben hiç hoşlanmam böyle gençlerin abuk sabuk trendlerinden. İşte bak koca adam bile onların şeysini onlar gibi giyinmiş diyor. Yani azıcık gençlerin trendlerinden farkında olan bir insan böyle büyücü kıyafetlerin hiç onlarla alakalı olmadığını bilebilir. Çok böyle zorluyor yani büyüyü reddetmek için, değil mi?
Evet, bir yandan da şeyi düşündüm okurken, Rowling Vernon'u sevmememiz için elinden geleni yapıyor. Bunun en büyük kanıtı da şey cümlesiydi. Hayal gücünden hiç hoşlanmazdı.
Şimdi seninle hani her bölümün en iyi cümlesini seçelim demiştik ya. Bu cümle işte benim için en iyi cümle. O kadar güldürdüm ki. Hayal gücünü tasvip etmezdi diyor. Hoşlanmazdı da demiyor.
Daha da güzel. Bütün cümleyi yazdıysan onu okusana.
He also thought he had been called a muggle, whatever that was. He was rattled. He hurried to his car and set off for home, hoping he was imagining things, which he had never hoped before, because he didn't approve of imagination.
Yani bu ilişkinin hani inanılmaz komik. Bak Türkçesinde okuyayım bu cümlenin. Türkçesi bu kadar komik değil yani.
Evet.
Rowling'in o üslubu gerçekten çok, Ülkü Tamer ne kadar iyi çevirirse çevirsin, çevirinin de sınırları var yani maalesef. Türkçesini okuyorum. Üstelik muggle olarak nitelenmişti. Artık ne demekse bu. İyice karışmıştı kafası. Arabasına koştu, eve yollandı. Hayal gördüğünü umuyordu. Daha önce hiç ummamıştı bunu. Çünkü hayal gücü denilen şeye hiç inanmazdı. Bu da komikmiş. Bu da fena değil.
Bu da fena
ama
değil.
Ama şey umuyordu yani.
Yani o zaman tasvip etmezdi diye çevirirdim mesela onu.
Ama şimdi çocuk kitabı yazıyorsun. Tasvip etmez diye bilmiyor bilemez, olabilirler. Doğru.
Okey. Vernon ve Petunia'ya dair bir şey daha söylemeyeceksek bence Dumbledore'la McGonagall'a geçelim mi?
Bir iki şey söylemek istiyorum. Dursley şimdi işe gidiyor. Unutuyor böyle gördüğü pelerinin insanları. Ama bir Potter'lar lafı duyuyor. Sonra bir de Harry lafı duyuyor. Şimdi bu garipliklerin onlarla ilgisi var mıdır diye böyle bir endişe yapıyor ama neyse diyor yani. Sonra zaten oğlanın adı Harry miydi? Emin olamıyor böyle. Harvey'dir herhalde ya da Harold'dır falan diyor. Unutuyor bütün bunları. İşe geri gidiyor. Milleti azarlıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Sonra öğlen arasında bir tane fırına gidip çörek alıyor. Dönerken birisine çarpıyor.
Dedalus Diggle mıydı adamın adı?
Dedalus Diggle'ı McGonagall söylüyor. Bu kayan yıldızlar mevzusuna geçiyor. Onu ayrıca konuşalım. Onu bir başlık olarak açmak istiyorum. Şey diyor. İşte ihtiyar adama çarpıyor. O da ona diyor ki özür dilemeyin efendim. Bugün hiçbir şey keyfimi kaçıramaz. Sevinin. Kim olduğunu bilirsin sen, sonunda gitti. Sizin gibi bir muggle bile bunu, bu mutlu mutlu günü kutlamalı. Şimdi bunu okuyunca ben acayip kötü oldum. Çünkü yani bütün seriden sonra şeyi anlıyorum. Şimdi 11 yıl savaşmışlar. O gün neden kutladığını insanlar az çok anlayabiliyorsun. Ama o gün James ve Lily öldü. Ve böyle kimsenin James ve Lily'yi umursamaması, böyle bir şey hissettim. Onların yasının sorumluluğunu omuzlarımda hissettim.
Ya bir yandan herkes o kadar çok kayıp vermiş ki hani artık birilerini kaybetmek, birilerinin ölmesi, Voldemort'a kurban gitmesi böyle kanıksanmış bir şey gibi. O yüzden biraz anlayabiliyorum. Bir de henüz Voldemort'un hangi koşullar altında öldüğü söylenti düzeyinde Harry Potter'la, Potter'larla bir alakası varmış galiba diyorlar. Detaylarını bilmiyorlar falan. İşte bana en çok koyan şey Dumbledore'un ben buraya gelmeden önce birkaç partiye uğradım demesiydi.
Uğradım demiyor, rastladım.
Ama sonrasında da McGonagall'ı partiye gitmesi için teşvikte bulunuyor.
Zaten ben bunu okuduktan sonra sana sinir krizi geçirerek bir mesaj atmıştım hatırlıyorsan. Şimdi hikayemizde şeye geri gelelim. Vernon işten geri geliyor eve. Haberleri izliyorlar. Baykuşlar tabii her tarafı sarmış. Spiker şey falan diyor. Baykuşların uyku saatlerinde değişimler oldu falan diyor. Bir de yıldızlar kayıyor falan diyor. Artık bütün bunlar bir araya gelince Vernon Bir de o Harry mevzusu var. Yani oğulları Harry Potter'lar falan. Hmm. Acaba bunlarla mı ilgili, büyücülerle ilgili bir şeyler mi oluyor diye artık kendini tutamayıp, ya bizimkilerin oğlunun adı Harold mıydı, Harvey miydi falan yapıyor. Petunia da yok, Harry'ydi diyor. O olunca artık bir şey oluyor, kendi kendine itiraf etmek zorunda kalıyor alakalı olabileceğini. Ama sonra durup düşünüyor, ya onlar alakalıysa da alakalı beni ırgalamaz deyip yatıyor.
Bu arada ırgalamaz kelimesini 10 senedir ilk defa duyuyorum. Tebrik ediyorum senin cümle içerisinde kullandığın için.
Ondan sonra aslında bölümümüzün ikinci kısmına geçiyoruz. Bahçedeki kedi hala kas katı bir şekilde tuğlaların üstünde oturuyor. İleriden Dumbledore beliriyor bir yandan. Çakmağını, gümüş çakmağını çıkarıyor. İngilizcesi put outer. Türkçe'ye gümüş çakmak, püfürük diye çevirmişler. Bence güzel bir çeviri. Serinin geri kalanında da İngilizcesi Deluminator olacak. Türkçesini ne koyuyorlar? 7. kitapta Ron'a Dumbledore bunu miras bıraktığında isminin ne olacağını bilmiyorum. Onun 7. kitabın Türkçesine gidip bakmamız lazım. Belki püfürüğü kullanmış olabilirler. Bence güzel olur yani aynı kelimeyi tutmaları. Bir de şeyi çok merak ediyorum. Sence şu anki halinde Ron'a verdiği özellik var mıydı? Yoksa henüz icat etmedi mi?
Evet. Ben mesela hep sanki hep o halindeymiş gibi düşünmüştüm. Ama neden bilmiyorum.
Ron için yapılmış bir şey ya. Ben Ron'a bir şey yapmış diye düşünüyordum.
Doğru, eklemiş olabilir o fonksiyonu ona. Mantıklı.
Bir de hani Dumbledore'un mucitliği bence karakterin önemli bir parçası. Ve böyle direkt onunla başlamış olması kitapta çok hoşuma gitti. Dumbledore ve McGonagall işte kediden direkt profesöre döndüğünü görüyoruz. Şaşırıyoruz. Ama ben... Aha, bir şey soracağım. Bu soruyu soracaktım sana. Nasıl sormam? Harry Potter okuduğunda filmini görmüş müydün? Yoksa öncesinde haberin oldu mu?
Öncesindeydi.
Nasıl bir his? Yani Harry Potter'ı hiç görmeden, Hermione, Ron'u canlı olarak ekranda hiç görmeden bu kitabı okumuş olmak nasıl bir şey, çok merak ediyorum.
Çok hayal kırıklığı yaratan bir şey. Çünkü ben Harry'nin Harry gibi gözüktüğünü hiçbir zaman düşünmedim. Hermione'nin Hermione gibi gözüktüğünü hiçbir zaman düşünmedim. Yani o oyuncuları hiç o rollere yakıştıramadım. Ve mesela hani sen Emma Watson'ı da şey yapıyordun, seviyordun çocukken ve çok güzel buluyordun falan. Hani
hala.
Ben onu mesela hiç oraya yakıştıramamıştım. Çünkü Harry'nin, ya hep bunları konuşabiliriz. Neyse şimdi uzatmayacağım. Çünkü maratonda da konuştuk ama ya o Harry'nin saçlarının dümdüz ve gayet düzgün olması gerçeğini kabullenemiyorum yani. Dağınık olması gerekiyor o saçların falan. Bir tek Ron'u benzetmişler. Ben herhalde 3. sınıftaydım diye hatırlıyorum okuduğumda. 2001 miydi? Senin ablanda vardı Harry Potter kitapları. O bize vermişti. Öyle iki kitabı da arda arda böyle çok kısa sürede okuduğumu hatırlıyorum. Sonra beklemiştik 3.'nün çıkması için.
Evet, ben 3.'nün filmini deli gibi beklediğimi hatırlıyorum. Bir de 5. kitaptan sonra çok fazla beklemiştim.
Çok bekledik, evet. Evet. O zaman artık bir de yani acı dolu bekleyişler olmuştu.
Gerçekten.
Yani.
Şey, 2005'te yazdığım bir şey var. 5. kitabın sonuna geldiğimizde onu böyle baştan sona bir bölümümüzde okumak istiyorum. Teorilerim, kehanet, yanlış anlayışım.
Hadi ya. Ama o horkuluksarı gerçekten anlaması bayağı evet. Zaman
alıyor. Abi 11 yani. Yaşındaymışım. Ne anlayabilirim ki yani? Türkçesi hortukuluk muydu onun?
Galiba.
Neyse, bunları, bu kavramların hepsini öğreneceğiz işte arkadaşlar.
Ya aslında biz ilk başta o kavramları Türkçe okuduk. Yani en azından ilk 5 kitabı ben Türkçe okumuştum. İlk 4 kitabı. 5'ten itibaren İngilizce okudum diye hatırlıyorum.
Çünkü bekleyemiyorduk ya artık çevrilmesini. Ben evet. Harry Potter okuyacağım diye yanlışlıkla İngilizce öğrendim falan. 3. kitabın böyle. 3. kitabın ilk chapter'ını ezberlemiştim bir ara. Bir de o kadar zor geliyordu ki kelimeleri bilmiyorum falan. Ama bir tek
anlaman
onun İngilizcesi vardı.
Ama evet, anlaman lazım.
Anlamam lazım. Babam da böyle hep şey yapardı. İngilizce öğrenmek için cümle ezberlemek lazım falan diyordu. Ben de o zaman Azkaban tutsağını ezberleyeceğim. Evet, sinir krizime geri dönecek olursak. Dumbledore ve McGonagall'ın o konuşması. Şimdi arkadaşlar, Dumbledore, McGonagall, Zümrüt'ü Anka yoldaşlığında. Lily ve James de orada. Bunlar çok...
McGonagall Zümrüt'ü Anka yoldaşlığında değil.
Ama Hogwarts'ta. Hocaları.
Yani hocaları. Çok en, ve James onun favorisi, göz bebeği
evet.
Yani.
Ben aynı zamanda Zümrüt'ü Anka yoldaşlığında da zannediyordum. Doğru, fotoğrafta yok. Fotoğrafta olmayanlar yok mu yani? Yoldaş şaka değil mi diyoruz? Bu kanon mu?
Yani ben mesela şimdi şöyle düşün. 5. kitapta 6. kitapta hiç Rümdü Anka yoldaşlığı toplantılarına McGonagall'ın girip çıktığını hatırlıyor musun?
Fanfiction'larda öyle.
Yani Hogwarts'taki profesörlerden bir tek Snape şeyde Zümrüdü Anka yoldaşlığında. Ve ben de çok şaşırmıştım buna. Yani Dumbledore'a çok sadık bu insanlar, neden Dumbledore bunları yoldaşlığa çağırmıyor falan diye. Ben bunun şeyle alakası olduğunu düşünüyorum. McGonagall kurallar, hani böyle bazı insanlar kurallara, kanunlara çok sıkı bağlıdır ya.
Hermione gibi biraz.
Evet. McGonagall öyle olduğu için Dumbledore onun Zümrüdü Anka yoldaşlığının böyle biraz daha kanun dışı işlerine şey yapabileceğini, bence çıkıntılık yapacağını düşünmüştür. O yüzden davet etmemiştir gibime geliyor.
Bana şöyle geliyor. Dumbledore'u her zaman ABCZ planları vardır. Bir gün yoldaşlığın başına bir şey gelirse, bir terör örgütü ilan edilirse yoldaşlık, Hogwarts'ta iyi hocalar kalsın istediğinden dolayı McGonagall'ı çok ayırıp doğru. Ki aslında 6. kitapta, 7. kitapta bu olmuyor mu?
Oluyor. Evet.
7. kitapta tam olarak bu oluyor.
Öğrencilere sahip çıkıyorlar yani hani. Ve Zümrüdüanka'nın şeysi olmadığı için, yani damgası yemedikleri için. Çünkü baya baya biliniyor Zümrüdüanka yoldaşlarının içerisinde kimler var, kimler yok falan, Voldemort biliyor yani hani. Şimdi o konuşmaya geri gidecek olursak.
Okuyayım mı konuşmayı?
Okuyacağım.
Bütün gün mü? Kutlamalara katılmadın mı? Ben buraya gelirken en az bir düzine şölene eğlenceye rastladım. Burada yani iyi niyetli çevirecek olursak, şimdi ben okuduğumda şunu zannettim. McGonagall James ve Lily'nin öldüğünü biliyor. Ve yani ilk verdiğiniz tepki bu mu falan diye çok sinirlendim. Ondan sonra okudukça anlıyoruz ki McGonagall bilmiyor. Böyle söylentiler duymuş ve inanmak istememiş. İlk verdiği tepki şu. Evet doğru, herkes kutluyor ama dikkat etmiyorlar. Muggle'lar öğrenecek bizi falan diye böyle bir telaş halinde ve şey onaylamıyor yani, bundan şikayet ediyor. Ondan sonra işte Dedalus Diggle'dan bahsediyor. Kaya Yıldızlar kesin onun işidir, o hiç akıllanmadı falan diyor. Dedalus Diggle da şey boyunca, seri boyunca karşımıza çıkacak. Bu kitapta tekrar karşımıza çıkacak. 7. kitabın başında tekrar geliyor bu. 7 Potter şeyinde de varmış yani. Hatta Vernon'ları...
Evet. Harry'nin elini sıkıyor bir yerde. Herhalde önümüzdeki evet. Birkaç bölümde olacakmış. Sonra Harry onu tekrar şeyde Diagon Alley'de gördüğü zaman, aa sizi hatırlıyorum deyince, Harry Potter beni hatırlıyor, Harry Potter beni tanıyor falan diye böyle adam tatlıydı gerçekten.
Sonra Dumbledore bir Dumbledore'luk yapıyor ve limon şerbeti içer misiniz diyor. Bu çok önemsiz bir ayrıntı. Lemon drop.
İleride şeker onun değil şeysi mi? Olmayacak mı lemon drop? Onun
evet şifresi olacak.
Şifresi olacak. Ya aslında burada şeyi görüyoruz bence. Önemsiz bir ayrıntı değil. Dumbledore'u bize tanıtıyor ya şimdi. Dumbledore bir, Muggle'lara karşı ve Muggle icatlarına karşı, Muggle kültürüne karşı ön yargısız bir adam. Bunun altını çiziyor bence. İki, Dumbledore şeyin, McGonagall'ın söylediği ciddi söylediği şeyleri hep mizahla konuyu değiştiriyor gibi. Ya da böyle çok belirsiz cevaplar veriyor. Hani tam cevap olmayan cevaplar veriyor falan. Dumbledore'un mizahı kullandığını, ondan sonra Muggle'ları sevdiğini, gerçekleri saklama eğiliminin olduğunu falan tüm bu bölümden çıkarabiliyoruz sanki.
Evet. Şu an hoşuma gitti. Onun bir laf cambazlığı var. Ve hani aslında çok, şimdi bundan sonraki gelen diyalogta da işte Voldemort diyemeyecek, kim olduğunu bilirsin sen diyecek. Dumbledore da onu azarlayacak. Niye hala korkuyorsun? Hani isminden korkma, Voldemort deyin. Aslında burada Rowling şeylere, okuyuculara bunu anlatmak için yazmış yani o kısmı. O karakterler o konuşmayı 1000 kere yapmıştır öncesinde, o yüzden bana çok manalı gelmedi. Ama şey, orada şey söylüyor yani, Voldemort'tan daha güçlü bir büyücü olduğunu öğreniyoruz burada biz Dumbledore'un ve o gücü kullanmayacak kadar da soylu bir insan olduğunu öğreniyoruz. Soylu kelimesi güzel bir çeviri gibi gelmiyor bu arada. Noble kelimesini daha güzel ifade edebiliriz ama kitapta böyle çevirdiği için onu kullandım. Daha ahlaklı, daha hakiki bir insan olduğunu için diye çevirelim.
Esaslı.
Esaslı, delikanlı. Aynen.
Çünkü ondan biz sonra... orada şey gösteriyor. İlk başta Muggle'ların gözünden Dumbledore anlatıyor. Privet Drive onun gibi birisini hiç görmemişti. Çok komik birisi işte. Bir kıyafetleri, botları bilmem neleri falan. Ama sonra McGonagall'ın gözünden ne kadar takdir edilen, saygı duyulan birisi olduğunu gösteriyor. O da çok güzel, madalyonun iki yüzü yani hani.
Evet yani çok güçlü bir büyücü var ama korkulacak biri değil. Limon şerbeti içiyor ve böyle saçma sapan espriler falan yapıyor. Komikli şakalı bir amcamız. Ondan sonra McGonagall anlatılanlara göre Voldemort dün gece Godric's Hollow'da görülmüş. Potter'ları bulmaya gitmiş oraya. Söylentilere bakılırsa... okuyamıyorum. Boğazımda cümleniyor cümleler. Söylentilere bakılırsa Lily ile James Potter galiba ölmüşler.
Burada şunu düşündüm ben, yani McGonagall'ın Voldemort'un neden Potter'ların peşinden gittiğini bilmediği çok aşikar değil mi? Anlamlandırmaya çalışıyor. Neden ya? Neden? Çünkü kehaneti sadece birkaç kişi biliyor.
Evet, ben bunu hiç düşünmemiştim. Sonra Dumbledore başını öne eğiriyor. McGonagall derin bir soluk alıyor. Lily ile James, inanmak istemedim, ah Albus diyor. Sonra da biliyorum biliyorum diye Dumbledore teselli ediyor. Sonra da işte hepsi bu kadar değil. Potter'ların oğlunu Harry'yi de öldürmeye kalkmış, öyle diyorlar. Ama öldürememiş. O küçük çocuğu öldürememiş. Nedenini, nasılını kimse bilmiyor. Ama söylediklerine bakılırsa Harry Potter'ı öldüremeyince Voldemort'un gücü de yok oluvermiş. Bu yüzden kayıplara karışmış işte. Dumbledore yine onaylıyor. Acaba doğru mu diye kekeliyor. Bütün o yaptıklarından sonra, o kadar insanı öldürdükten sonra küçük bir çocuğu öldüremez miydi? Akıl almayacak bir şey. Böyle bir şey yapamaz mıydı? Tanrı aşkına nasıl oldu da Harry sağ kaldı? Dumbledore'da sonra sadece tahmin yürütebiliriz. Belki aslını hiç öğrenemeyeceğiz diyor. Seninle konuşmak istediğim şey. What did he know? Ne biliyordu, neler bilmiyordu. Çünkü Dumbledore her zaman bir takım teorileri vardır.
Hepsi doğru çıkar.
İlk soru bence. Niye buradayız? Niye Privet Drive'dayız? Harry'i neden eniştesine getirdi? McGonagall'la konuşmaların ileriki kısımlarına tekrar oraları da okumayayım. Şunu konuşacaklar. Bu soruyu McGonagall da soracak. Ben bunları izledim. Bunlar manyak. Harry onlara
verecek. Ona yalan söyleyecek. Daha doğrusu yarım doğru söyleyecek.
İşte yarım doğru mu söyleyecek, yoksa bu gerçekten bir neden miydi?
Bence yarım doğruydu arkadaş.
Biliyor neden yani en başından doğruydu. Beri.
Çünkü evet, en başına Dumbledore gitti suç mahalline. Orada herhalde kriminal bir şey yaptı. Soruşturma yaptı. Bir kere zaten Snape'in Lily'yi sevdiğini ve büyük ihtimalle Snape'in Lily'yi koruması için Voldemort'a yalvardığını biliyor. Snape o arada dönmüş bile olabilir, yanlış hatırlamıyorsam. O sırada Dumbledore için çalışmaya başlamış durumda. Lily'yi koruyacağına dair Voldemort'un da Snape'e söz verdiğini büyük ihtimalle biliyor. Snape ona anlattıysa olanları. Oradan da Lily'nin öldüyse ve Harry'nin yatağının önünde öldüyse büyük ihtimalle onu korumak adına öldüğünü ve kendini feda ettiğini de tahmin ediyordur. Oradaki büyü, hani büyü iz bırakır gibi bir şey var ya, oradaki büyü izlerini teşhis ederek ne gibi büyüler yapılmış o odada, bunu da büyük ihtimalle anladı. Sevginin de çok kadim bir büyü tarzı olduğunu anladı. Öyle olunca büyük ihtimalle annesi ölmemesi gerektiği halde öldüyse Harry'i koruyarak öldü. Harry'nin ölmemesi de sevginin, fedakarlığın kuvvetindendir gibi bir tahminde bulundu. Ve hemencik bir charm cast ederek annesinin büyüsünün, annesinin kanından gelen birisinin yanında yaşadığı sürece o koruma şeysinin Harry'nin üzerine kalmasını sağladı. Bu arada benim bildiğim kadarıyla zaten orada, hani kanonda söylenen bir şey Dumbledore'un, o büyüyü extend eden kişi olduğu, yani kendiliğinden bir şey değil Petunia'nın evine gittiği zaman Harry'nin korunacağı.
Aa, okay.
Orada bir involvement'ı, yani bir dahiliyeti var şeyin.
Okay. Ben suç mahalline gittiğini düşünmüyorum. Çünkü Harry'i kendi alırdı. O arada belki bir şeyler yaptıysa, başka bir şey yapması gerekiyorduysa olabilir. Ama biraz spekülasyon tarafı yani. O yüzden bir soru işareti bırakmak istiyorum. Onun dışında birazdan Hagrid gelecek motosikletiyle ve Sirius'un motosikletiyle gelecek. Dumbledore bir tepki vermeyecek. Şimdi bu hep sorulan bir soru. Şimdi Dumbledore her şeyi biliyorduysa Sirius'un motosikletini almasına nasıl güvenebilir? O sırada öğreniyor ama hani bir tepki vermiyor. Neticede Hagrid ona soruyor.
Hayır, diyor ki her şey yolunda gitti inşallah gibi bir şey soruyor. Ben o noktada bir dedim ki yani sanki biliyordu. Yani zaten, daha doğrusu şöyle. Zaten Dumbledore'a gidip ben Sirius olmasını istiyorum diyor. Dumbledore kendisini teklif ediyor James'e. Diyor ki ben sizin sır tutucunuz olayım diyor. James de diyor ki hayır, ben Sirius'a güveniyorum. Sirius'un olmasını istiyorum diyor. Dumbledore okey diyor. Sonra Sirius gelip James'e hayır kıl kuyruk yapalım diyor. Ama bu değiştirilmeyi Sirius, James ve Kılkuyruk dışında kimse bilmiyor. Öyle olduğu için Dumbledore, ben genç Sirius'tan bu motosikleti aldım dediği zaman inşallah her şey yoluna gitmiştir, sıkıntı çıkmamıştır diye sorması. Okey. Yani normal bir tepki. Belki hay Allah falan gibi böyle büyük tepkiler vermiyor ama zaten Dumbledore hiçbir zaman büyük tepkiler vermez. Ama sonrasında Hagrid neyse ben gideyim de bu şeyi, motosikleti geri vereyim dediği zaman tepki vermemesi benim için daha büyük bir soru işareti oluşturdu. Ben de onu şöyle açıklıyorum açıkçası. Bence Sirius Black diye bir karakter vardı ama bu işin ayrıntılarını ilk kitabı yazarken Rowling tam çıkarmamıştı gibime geliyor.
Yani olabilir. Ama bana bunu tartışmak sıkıcı geliyor. Ben yazılan her şeyin olduğunu düşünmek istiyorum. Bunlar yaşandı, bu karakterler böyle davranıyor. Dolayısıyla burada...
O durumda Dumbledore'un hani Hagrid'i şey yapmaması, uyarmaması büyük bir hani güvenlik zafiyeti yaratmıyor mu sence de?
Evet. Dumbledore'dan beklemeyeceğimi de söyleyemem.
Ama Hagrid'i hayatımı feda ederim diyen bir adam. Yani emanet ederim diyen bir adam.
Ya düşünelim. Birazcık daha fazla düşünelim bu mevzu hakkında. Dumbledore içten içe Sirius'la tanıyor, tamam mı? Sirius'a güvenmemesinin bir sebebi var. Eşek şakası mevzusu, prank mevzusu. Hatırlamayan dinleyicilerimiz için bir gün Sirius Snape'e çok sinirleniyor. Haklı sebeplerle sinirleniyor ama Snape'i dönüşecek olan, kurt adam olan Lupin'in yanına yolluyor. Bir şekilde gitmesine müsaade ediyor ve bunun yüzünden de yani Snape ölebilir. Daha kötüsü Lupin katil olabilir. Çok büyük bir sorumsuzluk ve çok büyük bir güven kırılması. Ondan sonra mesela Lupin 12 yıl boyunca Sirius'u nasıl Azkaban'da bıraktı, mahkeme olmadan Azkaban'a gitmesi falan. Bunları 3. kitabı konuşurken uzun uzun tartışırız ama burada bir tarih var yani. Ve Dumbledore, James ve Lily öldüğünde hani kim yaptı? Sirius yaptı. Sirius yapabilecek biri mi? Bu tarihten dolayı evet. Hani o güven kırılmasından dolayı evet yapabilir diye düşündü bence. O sırada onları çözmeye çalışırken Hagrid'le bir kumar oynadı gibime geliyor. Bu olay gerçekten bu şekilde olduysa bir soru işareti var. Ama yine de Hagrid'in başına çok büyük ihtimalle bir şey gelmez. Ben şimdi Hagrid'i uyarıp...
Neden çok büyük ihtimalle gelmiyor? Bir de neden soru işareti? Bence çok net. Yani eğer sur tutucusunun Sirius olduğunu biliyorsa ve ertesi gün, daha o büyü yapıldıktan sonraki gün falan galiba, çok böyle çabuk olan bir şey galiba, hemen onlar ölüyorsa, Voldemort evi buluyorsa, o zaman Sirius hani sırrı söyledi, evin pozisyonunu söyledi.
Ama henüz Sirius seri katil olmadı. Dolayısıyla Sirius'un bence Hagrid'e zarar vereceğini düşünmedi.
Belki istemeye istemeye, işkenceyle bilmem neyle verdi. Ya da belki de isteyerek dahi vermiş olsa, o esnada görse dahi Hagrid.
Bak güzel bir yere geliyoruz, mantıklı bir yere geliyoruz. Motosikleti Hagrid'e verdi ya, bir şey yapacak olsa o sırada yapar. Ki o sırada Harry var yanında. Yani bir şey yapacak olsa Harry'e de yapar. Döndüğünde niye Hagrid'e bir şey yapsın? İşte bak, Dumbledore bizden çok daha zeki. Ben diyorum, o bunları düşünmüştür.
Ya da büyük ihtimalle Sirius'un kaçacağını düşünmüştür. Yani şeysinin, nedir onun adı, efendisinin öldüğünü anladıktan sonra saklanır. Diğer ölüm yiyenler gibi. Bulamaz Hagrid onu falan gibi düşünmüş de olabilir yani.
Evet.
Pek çok şeyi var yani, açıklaması mümkün sebebi var. Dumbledore'un psikopat olduğu dışında.
Peki bir yere atladık seninle konuşmak istediğim. Şimdi ben hep şey düşünüyordum. Bir fanfiction yazsak, ki hala böyle bir arzum var. Bu podcast'ten bir fanfiction fikri doğar mı diye. Biz mi yazarız, bizim fikirlerimizi alıp dinleyiciler mi yazar bilmiyorum ama Harry Potter'ları bir daha okurken ki hedeflerimden biri şuydu. O yazılacak potansiyel fanfiction'da kullanılabilecek objeler seçmek ya da hikayeler seçmek. Ve daha önce hiç kullanıldığını duymadığım bir obje çıktı bu bölümde karşıma. Dumbledore, Hagrid gelmeden hemen önce altın bir saat çıkarıyor. Saatte gezegenler var. Ona bakıp Hagrid'in nerede olduğunu düşünüyor. Sence bu saat neydi? Benim bir tahminim var.
Vallahi ben de hiç dikkat etmedim o saate. Herhalde Mrs. Weasley'nin saati gibi bir şey düşünüp hani...
Aynen, çünkü Hagrid nerede derken saate bakıyor.
Evet. Demek ki çok hani çok yakınındaki birkaç kişinin böyle lokasyonlarını ona işlemiş falan belki de. Çünkü onun işlerini görüyor yani Hagrid, her türlü felsefe taşını oradan oraya taşımaktan tut da yani Harry'i taşımaya kadar, düşünsene.
Bu şey, iPhone'umu bul diye, böyle arkadaşlarımı bul diye bir app var ya.
Benzinlik. Çok benziyor, doğru diyorsun.
Aynen, onun gibi bir şey bence. Sonrasında da işte Hagrid'in Harry ile vedalaşmasını falan izliyoruz. Orada Hagrid'in ne kadar ponçik bir insan olduğunu anlıyoruz. Orada bir de şey muhabbeti geçiyor. Yara izi gösteriyor McGonagall. İyileştiremez miyiz falan diyor. Dumbledore da yok, iyileştiremeyiz ama iyileştirmezdim de zaten. Bu yara izi teması yani fanfictionlarda da çok fazla var.
Benim aklıma hep şey geliyor. Hani Horcrux mevzusunu acaba önden sezmiş olabilir mi? O yara izi çünkü herhangi bir yara izi değil. Böyle izi geçmeyen bir şey. O yara izinden mi girdi Voldemort'un ruhu oraya? Çünkü yapabilseydim dahi kaldırmazdım. Çünkü faydası olabiliyor yara izlerinin. Derken böyle sanki bir o yara izinin ileride bir rol oynayacağını. Yani bazı şeyleri Dumbledore şakaya vuruyor ama bazı hep şakaya vurduğu şeylerin ardında da bir hakikat oluyor ya. Sence tahmin etmiş midir o zamanlardan da böyle bir şeyleri?
Şimdi Dumbledore kara büyüye dair bizden çok daha fazla şey biliyor. Hortkuluk bunlardan bir tanesi. Bence direkt Harry acaba bir hortkuluk mu falan diye asla düşünmedi. Bence ikinci kitaptaki günlük meselesinden sonra hortkuluk gündeme geliyor. Ama muhtemelen bizim bilmediğimiz başka kara büyüler var. Ve birçok opsiyon olabilir diye değerlendiriyor. Çünkü her zaman Voldemort'un geri gelebileceğinden bahsediyor Dumbledore.
Yani daha doğrusu şöyle, ölmediğini biliyor.
Bununla ilgili bence birçok hipotezi var.
Delil karartmayalım mı diyor sence? Hani delil karartmamak için.
Bence genel bir gerçekten bilgisi var yani. Ben istesem de kara büyüyle yapılan bir izi değiştiremem. O yüzden hani...
Ya da değiştirmeye çalışırsam zincirleme reaksiyonla başka bir şeyler, başka bir zararlar verebilirim çocuğa,
evet,
falan gibi
yani. Bir de bebek
yani.
Aynen.
Aynen.
Bir de bence psikolojik boyutu da şey yapabilir. Bu çocuk her şeyi kaybetti ve bir kehanet var. Kimlik
kehanete dair şunu sormak istiyorum sana. Şimdi bu aşamada Dumbledore şunu biliyor. Bir kehanet var ortada. Voldemort'u denk birisi gelecek, ikisi birbirini öldürecek, ikisinden birisi diğerinin ölümüne sebep olacak falan ve bunun işte büyük ihtimalle Lily ile James'in oğlu oldu. Sence bu kehanetin sonucunun, yani bir sonraki adımın bu olacağını tahmin edebilir miydi? O da şok olmuştur değil mi? Yani hani evet bir kehanet var ama ilk saldırısında hemen Voldemort'un bu şekilde bir bertaraf edileceği, ortadan yok olacağı, Avada Kedavra'nın... Hani sanki çünkü kehanet şey gibi, böyle yetişkin olup büyüyecek de Voldemort'un karşısına çıkacak falan gibi. Bebekliğinde dahi Voldemort'u bu şekilde bertaraf etmesi Harry'nin bence hiç beklemediği, çok prematüre gelişen bir olaydır yani.
Bence de şaşırdı ama bunu proses etmesi 3 saniye sürdü ve sonra evet Harry Voldemort'un karşısına çıkacak ve ya o onu öldürecek ya da o onu öldürecek. Dedi.
Bu burada bitmedi. Bu işin romanşı var.
Şunu bile düşünmüş olabilir. Voldemort Harry'nin yüzüne baktığında kendi yenilgisini görsün. Ya da Harry hiçbir zaman kendini rahat hissetmesin.
Hep hatırlasın bir misyonu olduğunu.
Dumbledore'u seviyorum ama bazen sevmeyi çok zorlaştırmıyor mu?
Evet. Silah demeyeyim de şöyle diyeyim. O şeye katılmıyorum. Sonunda yani kaç yıldır savaşıyorlar bir herifle. Bir yol, bir ışık, bir şey beliriyor. Kehanetler de her zaman gerçekleşmez ama yani yine de bir ümit, bir şey. Sonrasında bunun gerçekten gerçekleşebileceğini... Çünkü şey diyor, kehaneti Voldemort gerçek kıldı. Eğer onu ciddiye almasaydı belki de hiç olmayacaktı falan gibi bir şey söylüyordu ilerleyen kitaplarda. Şimdi bunun gittikçe gerçekleşmeye yaklaştığını özellikle Voldemort'un saldırıp püskürtülmesi üzerinden görünce bence şöyle düşündü. Bu kadar büyük tarihsel bir olay oluyor ve Voldemort'u birebir yenmek benim şahsi kaderim değil. Yani bu benim hikayem değil. O zaman ben kenara geçip izleyecek miyim olaylara dahil olmadan? Yoksa ben bilgimin zekatını verip, ilmimin zekatını verip elimden geldiğince Voldemort'un yenilmesine yardımcı mı olacağım? Bunu nasıl yapacağım? Bu çocuğu eğiterek yapacağım. Çünkü ben eğitimciyim yani.
Bir de neticede Dumbledore Harry'i hayatta tutan kişi. Şimdi bunu unutmayalım. Bütün serinin sonunda Harry, Dumbledore'un bütün bu izlediği adımlar ve oynadığı kumar neticesinde hayatta kalıyor. Ya ben o şekilde affediyorum Dumbledore'u. Hani 5. kitabın sonundaki Dumbledore'dan nefret ediyorum ama 7. kitabın sonundaki Dumbledore'u çok seviyorum. Çünkü Harry'nin yaşayabilmesi için Harry'nin ölüme gitmesi gerekiyordu ve ölümü kabul etmesi gerekiyordu. Ve bunu sağladı.
Aynen öyle.
O 4. kitaptaki kan mevzusu. Şimdi Voldemort Harry'nin kanını alıyor ya. Ya bunu Dumbledore hesaplayamazdı. Bu konu biraz kafamı karıştırıyor. Orada yani Dumbledore'un da şansı çok yaver gidiyor yani Harry. Bence 4. kitabın sonuna kadar Dumbledore çok üzülüyor. Yani söyleyemiyor ya bir türlü Harry'ye öleceğini. Ama 4. kitabın sonunda o aslında mezarlıkta olanlar bence Dumbledore'a bir umut veriyor. Ve ertesi yıl Harry'e söylerken bir yandan utanç duyuyor daha önce söyleyemediği için. Planın çalışmaması ihtimaline karşı üzüntü duyuyor. Ama bir yandan da bir umut yeşeriyor. Şu an söylediklerimizi anlamayan arkadaşlar, 10 saatin üstünde bir maraton yapmıştık demiştik ya. Orada her şeyi konuşuyoruz ama bence o podcast serisini bu podcast'ten önce dinlemelisiniz. Çünkü spoilerlı konuşuyoruz dedik. Bütün bu evreni anlayıp gelmeniz. Öyle yapmak istiyorsanız yani. Şimdi biz burada her şeyi tekrar tekrar anlatırsak çok sıkıcı bir podcast olur. O yüzden orada zaten anlatmıştık. Onları dinleyip gelirseniz diye tekrar bir hatırlatma yapmak istedim. Son paragrafı okumak istiyorum. Hazır mısın 1. bölümü bitirmeye?
Mendilleri çıkar.
Bir Meltem çıktı, mürekkep rengi göğün altında sessizce, düzenli bir biçimde uzanan, şaşırtıcı şeylerin en son olabileceği bu sokağın, Privet Drive'ın temiz çalılıklarını titretti. Harry Potter uyanmadan battaniyenin içinde bir yandan bir yana döndü. Minicik elleriyle yanındaki mektubu kavramıştı. Uykudaydı. Özel biri olduğunu bilmiyordu. Ünlü biri olduğunu bilmiyordu. Birkaç saat sonra süt şişelerini koymak için kapıyı açacak olan Mrs. Dursley'nin çığlıklarıyla uyanacağını bilmiyordu. Önündeki birkaç haftayı kuzeni Dudley tarafından itilip kakılarak, çimdiklenerek geçireceğini de bilmiyordu. Nereden bilsin? O anda ülke boyunca gizlice toplanıp kadeh kaldırıyordu insanlar. Harry Potter'a diyorlardı fısıltıyla. Sağ kalan çocuğa.
Beni en çok yaralayan şey ne biliyor musun? Harry orada huzurlu huzurlu uyuyor ya. Henüz kayıp ne demek bilmiyor çünkü. Çünkü henüz 24 saat önce annesiyle babasıyla oyun oynamış. Orada bir daha kazanamayacağı masumluğu ve çocukluğu ve mutluluğu ve huzuru ve tamamlığı yaşıyor ya orada. Onun huzuruyla uyuyor bebiş.
Ya bana onu böyle onore etmeleri hani sağ kalan çocuğa. Bir yandan şu tarafı da var hani Lily ve James boşuna ölmedi. Ve hani Lily ve James düşününce böyle ölmek isterlerdi.
Evet.
Hani biz onları çok sevdiğimiz için. Şimdi şöyle bir aslında şey var. Benim kafamdaki Matrix'i anlatmak istiyorum size. Ben okurken bu kitapları tamam Harry Potter okuyoruz. Ama Harry Potter çok da umudu olan bir karakter olmadı. Ben Hermione'ciydim. O zamanlar Hermione diyordum kendisine. Harry Potter da sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Ya bence 7 bölümlük seriyi dinlediğimizde bile benim konuşmamda bu hissediliyordur yani. İlla ki dönüp dinlemedim bayağıdır ama ne hissediyormuşum o zamanlar, neler değişti falan merak ediyorum. Ama şunu değişti çok net benim için. Benim için şu an Harry'i ben çok seviyorum şu an. Çünkü James ve Lily'nin oğlu. James ve Lily'yi çok seviyorum. Çünkü Sirius onları çok seviyor. Aslında temelde Sirius ve Lupin'i çok seviyorum. Sonra Sirius ve Lupin'in James ve Lily'yi çok sevmesini çok sevdiğim için onları yerine kendimi koyarak James ve Lily'yi çok seviyorum.
Evreninin orta yerinde neden Sirius var?
Bir şey oluyor ya. Şu mu? Sonra hangisini söylüyorsan ileri geçiyor. O mu diğeri mi? İleri geçiyor böyle. Öyle bir Matrix çiziyorlar ya. En sonunda da iki kişiyi kapıştırıyorlar. Şey yapıyorsun falan. Hani böyle bir şey çizsek mesela işte. Petunia mı Lily mi Lily? Tabii ki de Lily. Bu saçma bir şey oldu. İşte Ron mu Hermione mi falan diye. Böyle her bütün karakterleri çarpıştırsan. En sonunda benim vardığım kişi sanırım hep Sirius oluyor. Sirius'tan daha fazla sevdiğim biri yok sanırım.
Sana benim bunu yapmam lazım. Benim bunu hazırlayıp bu testi sana yapmam ve tasdik etmemiz lazım bunu.
Senin benim için James'in önüne geçen var mı?
Oğlu.
Harry geçiyor mu?
Yani şöyle geçiyor, geçmek zorunda. Çünkü Harry canım kanım benim ya. Yani ben zaten James'le Lily'yi Harry'nin onlara duyduğu hasret ve özlem sebebiyle bu kadar seviyorum. Yani ölmeselerdi de Harry'ye analık babalık etselerdi gibi düşünüyorum. Hani şey değil mesela ölmeselerdi de Sirius'a arkadaşlık etselerdi gibi düşünmüyorum. Anlatabildim mi?
Ya ben öyle düşünüyorum. Yani ben çok
veya
şey
mesela Sirius'un ölmesini Harry'nin perspektifinden üzülüyorum yani. Harry sonunda bir ailesi olacaktı. Sonunda vaftiz babasını hani şey yapacaktı, kavuşacaktı. Evim diyeceği bir yeri olacaktı. Bir güvenli limanı olacaktı. Sonunda o da olmadı falan gibi yani hani böyle bir. Yoksa
3 ay önce ben de öyle düşünüyordum. Şu an Sirius'un ölmesini Lupin'le düşünerek üzülüyorum. Çünkü bak o arkadaşlık. Şimdi Lupin ve Sirius'un ilişkisini biz hiç düşünmüyoruz, tamam mı? Bunlar bir arkadaş grubuydu. Yani öyle düşünün ki Ron, Harry, Hermione hakkında bir şeyler oluyor. Ron hapse giriyor falan. Böyle Hermione'nin umurunda değil falan. Hani öyle bir hikaye gibi okuyoruz. Harry'nin gözünden baktığımız için çok fazla şeyi kaçırıyoruz yani. Hani Lupin perspektifinden bakınca Lupin Sirius'a kavuşuyor. Şey olarak da kavuşuyor. İhanet etmedi. Hani ondan sonra kaybediyor.
Ben de şöyle şuna üzülüyorum. Seri bittiği zaman hayatta bir tane dahi çapulcu kalmamış oluyor ya. Yani.
Evet, bu beni mahvediyor.
Bir Remus'u bırakaydınız bize yani.
Ama Teddy kalıyor. Teddy'nin kalması çok tatlı bir şey.
Evet. Bu arada Teddy demişken senden şunu rica ediyorum. Ne olur bana çok güzel Teddy başrollü bir fanfiction bul. Çünkü bir tane buldum. Teddy'nin şeyde çalıştığı, Sihir Bakanlığı'nda böyle hiç böyle çok sırlı bir şey var ya, Department of Mysteries. Department of Mysteries'de çalışıyor ve babasını geri getiriyor.
Aa, onu bana bul.
Tamam. Onu okuduğum zamandan beri, ama ona çok aşk meş konulu olmadığı için benim canım birazcık daha şey çekiyor. Victoria mı deniyor kadına, ne deniyor? Flor'un kızı.
Ha, bilmiyorum. Ya ben o ekibi çok okumuyorum. Ben geçmişten çok şeyler okuyorum hep. Bir de şey çok okuyorum. Yani gelecekle ilgili okuduğum her şey Draymond. Okuduğum bir tane güzel Draymond'de Teddy karakteri tatlıydı ama hala bir çocuktu yani. Onu sana şey yapabilirim, önerebilirim ama hani Harry Potter Dedalus Diggle için oku falan demek gibi olur yani.
Yok, onun için kusura bakma, hiç Draco şey yapamayacağım, alamayacağım canım şimdi.
İleriki chapter'larda bol bol tartışacağız.
Aynen. Evet, bu bölümde artık sonuna gelelim.
Fanfiction çukuruna düşünce ben bunun birkaç haftalık bir süreç olduğunu düşünmüştüm. Benim böyle, sen mesela yıllardır fanfiction okuyorsun. 2008'den beri okuyan bir arkadaşım var falan. Söylenenlere göre böyle yıllarca sürüyormuş.
Okurken muhakkak şey yap. Sen hoş kaydederek, yani zaten indiriyorsun değil mi okuduğun fanfictionları? Aynen. Yani benim zamanımda o kadar okuduğum, o kadar güzel hikayeler vardı ki sonra ben onları hep unuttum. İsmini unuttum, kayboldular falan yani. Bir şekilde kayıt altına almak lazım. Çünkü mesela okuyorsun, ağzında tadı güzel, hani damağında tat, lezzetli bir tat bırakıyor. Sonra 3 sene sonra sabahleyin uyanıyorsun, gözlerini açıyorsun zınk gibi böyle ve benim şu hikayeyi okumam lazım diyorsun. Ama hikaye yok, nerede, ne zaman okudun, nasıl okudun, hiçbir şey hatırlamıyorsun. Sonra Reddit'e giriyorsun, Hermione şöyleydi, bilmem ne şuydu, bunun adı ne falan diye böyle milletten medet umuyorsun yani. O yüzden muhakkak bir kayıt altına almanı tavsiye ederim.
Evet, ben hepsini indiriyorum, PDF'leri, EPUB, Mobi versiyonları, Kindle'ımda, her şeyimde var. Ama karışıyor gerçekten, bütün hikayeler kafamda karışmaya başladı yani. Ama hani okudukça, beğendikçe burada da bahsederiz yani herhalde. Neyse, hadi bu bölümü kapatalım.
Bir sonraki bölüme gelene kadar bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi, hislerinizi bizimle Instagram'dan paylaşırsanız çok seviniriz. Açıkçası bu yola bismillah dedik girdik ama sizin ne düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Umut ediyoruz ki bizden bu bir istek değil ihtiyaç diyen dinleyicilerimiz de bölümü dinlemişlerdir ve ihtiyaçlarına karşılık verebilmişizdir. Şimdilik hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.
Hoşça kalın.